Herkese merhabalar. Zengin Kanalı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Eğer videodan gözüküyorsa şu an Luna ile birlikte yani kedimle birlikte bu bölümü çekiyorum sizler için. Öncelikle Zengin Kanalı'nın amacını tekrardan her bölümde olduğu gibi söylemeye çalışıyorum. Zengin Kanalı bu yeni geldiğiniz ülkede size bir ışık tutmak için hem kişisel gelişim alanında hem de finansal eğitim ve öğrenim alanında sizlere bir şey katmaya çalışıyorum ve eğer bunu yapabiliyorsam ne mutlu bana. Şimdi bugünün konusu finansla ilgili olmayacak. Aslında şu an benim yapmaya çalıştığım bir kişisel gelişim, bir finans diye gidiyor. O yüzden bir önceki bölüm bizim emeklilikte 65 yaşına geldiğimizde hesabımıza ne kadar para bulunması ile ilgiliydi. Bu bölüm ise biraz daha bizim kendi yeteneklerimiz ve geliştirmemiz gereken bir takım özelliklerimizle ilgili olacak. Bu da tabii ki de kariyer alanında. Bildiğiniz üzere benim zaten Kanada'da şu an bir çalışma geçmişim ve kariyer geçmişim olmuş oldu. Ve onun üstüne de kendi Türkiye'den getirdiğim bazı deneyimlerim vardı. Bunlardan bir tanesi topluma hitabet deneyimi. Topluma hitabet deyince Türkçeleştirince biraz çok soğuk bir kavram gibi geliyor. Hemen belki siyasetçiler akla geliyor olabilir. Hani çok gündelik hayata uyan bir özellik değilmiş gibi geliyor olabilir. Ama aslında İngilizce tabiriyle public speaking, yani topluma hitap et. Yani bu toplum illa bir halk olmak ya da bir milliyetçi bir hareket olmak zorunda değil. Bu bizim aslında profesyonel ortamda iş arkadaşlarımız, yöneticilerimize sunduğumuz sunumlar da topluma hitabet yeteneklerimizin arasına girer. Şimdi beni izleyen anne babalar var biliyorum. O yüzden onlara en başta şunu söylemek istiyorum. Kendiniz için de dinleyin bu videoyu, çocuklarınız için de. Çünkü public speaking'e ben çok erken yaşta başladım ve bunun yanında tiyatro eğitimim de vardı çok erken yaşta. Şimdi tiyatro ve topluma hitabet gibi özellikler bir araya aynı anda geldiğinde çocukta çok büyük bir özgüven ve gerçekten hayata bir sıfır önde başlama durumu olabiliyor. Neden? Çünkü iş yerine başladığı zaman diyelim ki üniversiteyi bitirir ve iş yerine başladı çocuğunuz ya da kendiniz. İşte o zaman şunu görüyorsunuz. Çoğu insan sadece tabiri caizse hani biraz koyun usulü yöneticilerin onlara bir şey vermesini bekliyor. Bir iş vermesini bekliyor, bir proje vermesini bekliyor ve öyle tanınmak, öyle görülmek istiyor. Bir nevi uslu çocuk sendromu deniyor buna. Aslında uslu çocuk sendromu şu demek. Ben bir şey konuşmayayım, biri bana bir şey versin ve ben orada yükselmeye çalışayım. Yalnız biz kendi yöneticilerimize baktığımızda, yüksek seviyedeki insanlara baktığımızda şunu görüyoruz. İnanılmaz bir satış pazarlama özellikleri var. Bu bir. İkincisi topluma hitabet yetenekleri çok gelişmiş. Topluma hitabet doğuştan gelen bir yetenek midir? Bana sorarsanız asla. Asla. Direktman sizin çocukluktan itibaren bulunduğunuz ortam, ne kadar desteklendiğiniz ve yaptığınız aktivitelerle ilgilidir. O yüzden ben kendi deneyimimden yola çıkarak şu anda 10 senelik bir topluma hitabet geçmişim olduğunu görüyorum. 10 sene çok uzun bir süre benim gibi yaşı daha biraz daha genç olan bir profesyonel kişi için. Şimdi nasıl başladım? Ben aslında buna lise çağındayken başladım ve kesinlikle o beni buldu diyebilirim. Çünkü ben lise çağındayken ciddi bir şekilde tiyatro yapıyordum. Tiyatrodan da kastım. Evet biz özel bir liseye gidiyordum İstanbul'da. Terakki Lisesi'ne gidiyordum ve Terakki Lisesi'nde bizim tiyatro isteğimiz varsa eğer tiyatro alanı vardı. Ama böyle şey gibi düşünmeyin. Haftada bir saat gidiliyor, çıkılıyor gibi değil. Tiyatro eğitimi haftada 2 gündü. Okuldan sonraydı ve 4 ile 9 arasıydı. Hatta bazen 4 ile 10 arasıydı. Şimdi anlayacağınız üzere yüksek çaba ve tabii ki de konsantrasyon isteyen bir kulüptü. Ve bana çok şey kattı. Kesinlikle. Öğretmenimiz Cüneyt Yalaz'dı. Yani hala şu güne kadar anıyorum. Gerçekten çok şey öğrendim. Ondan sonra hayatıma münazara girdi. Münazaranın girmesiyle birlikte o sene 2015 senesinde ilk defa bir yarışma düzenlendi İstanbul çapında. Buna da İngilizce olarak düzenlendi. Public Speaking yarışması. 30 okul katıldı ve konuyu istediğimiz gibi seçebiliyorduk ve Terakki Lisesi'nden de ben seçildim. Bu public speaking yarışmasına katılmak için. Dediğim gibi münazara geçmişim olduğu için biraz münazara kulübünden beni tanıyorlardı. Ve uzun lafın kısası o public speaking yarışması benim aslında ilk birincilik aldığım yarışmalardan bir tanesi oldu. Yanında da eğer yeni taşınmaya başlayıp yeni bir hayat düzen kurmaya başladıysanız benim birinci önerilerimden bir tanesi topluma hitap yeteneklerinizi geliştirmeniz. Tamam hacı, süper. Nasıl geliştireceğiz? Geçen 2 hafta önce benim kendi 9-5 işim olan Goldback Recruiting için 3 saatlik bir atölye düzenledim. Kimler için düzenledim? Kanada yani Vancouver civarında insan kaynaklarında görev yapan kişiler için 3 saatlik bir public speaking, topluma hitabet atölyesi düzenledik. Şimdi ben size 2 hafta önceki yaptığım atölyeden birkaç tüyo vereceğim. Size 4 aşamalı olarak ne kadar iyi topluma hitap etçi olunur bunu göstermek istiyorum. Tek gecede olmuyoruz. Bu bir yetenek değil, bu geliştirilebilir bir özellik. Şimdi birinci aşamada kim olduğunuzu bilmeniz. Ve gerçekten atölyede böyle başladık biz. Yani atölyede oturup insanlar bizi dinleyip 3 saat oturup dinleyip kalkmadılar. Atölyede gerçekten ciddi bir çabayla aktivitelere kendileri şahit oldular, kendileri aktiviteleri yaptılar ve kendileriyle ilgili bir şey fark ettiler. Ve birinci soru buydu. İyi bir topluma hitap etçi olmak için, iyi bir public speaker olmak için, iyi bir lider olabilmek için en başta kim olduğunuzu bilmelisiniz. Şimdi who are we sorusuyla başlıyoruz. Biz kimiz sorusuyla başlıyoruz. Ama biz kimiz? Çok zor bir soru. Neden? Çünkü ego araya giriyor. Ben kimim sorusuna ben kimim diye tak diye sorup cevap vermeye çalışma. Benim amacım ne? Benim hayat amacım ne? Hayatta başarmak istediğim, insanlara vermek istediğim o hediye var ya, bir tane hediyemiz var. İnsanlara verebileceğimiz. O ne? Ona odaklan. Bunun üstüne biz bir o sırada odada bulunanlar için, atölyeye gelen insan kaynakları çalışanları için bir meditasyon düzenledik. Ve görselleştirme yaptık. Şöyle düşünün. Bulunduğunuz en rahat ortamda bulunun. Orası bir kumsal olabilir, orası bir sevdiğiniz çocuk eviniz olabilir, orası bir köy olabilir, fark etmez. Ve orada hayatınızın altın çağında olduğunu düşünün. Yani altın çağından kastımız şuydu. Artık torunlarınız var, çocuklarınız var, mutlu bir yaşlılık geçiriyorsunuz, hayatınızın altın çağını yaşıyorsunuz. Ve bir koltukta oturuyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz camdan dışarı, artık nerede oturuyorsanız, bir billboard var. Kocaman bir billboard'u asmışlar oraya. Ve orada sizin insanlara vermek istediğiniz mesaj bulunuyor. O mesaj nedir? Biz atölye sırasında bu meditasyonu ve tabii ki görselleştirmeyi çok daha uzun bir şekilde yaptık. Public speaking, işte topluma hitap et koçumla birlikte. Ve insanların gerçekten gözünden yaş geldiğini gördüm. Ben bile şaşırdım çünkü çok onore edici bir şey. Yani bizim 3 aydır 4 aydır çalıştığımız bir şeyin insanlarda duygusal bir reaksiyon gösteriyor olması çok onore edici bir şey gerçekten. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben kimim sorusuna bu görselleştirmeyi düşünerek cevap verin. Siz hayatınızın altın çağındasınız, emeklisiniz, çok mutlusunuz, bir koltukta oturuyorsunuz, en huzurlu olduğunuz an ve yerdesiniz. Dışarı bakıyorsunuz, bir billboard var, kocaman bir billboard. Yoldan geçen herkes o billboard'u görebiliyor ve orada bir mesaj yazıyor. Sizin mesajınız. O mesaj ne? O mesajın içeriği sizin hayat amacınıza giden yol. Ya hayat amacınızın kendisini zaten görüyorsunuz mesajın kendisinde ya da hayat amacınıza giden yolu keşfetmeye başlıyorsunuz. O siz kimsiniz sorusunun cevabını şekillendirecek şey. Çünkü siz kimsiniz sorusu şu an hala cevaplanmadı. Neden? Çünkü hala film bitmedi. Kendi hayatınızı bir film gibi düşünürseniz eğer, o film devam ediyor. Filmin sonunu görmediniz. Nasıl filmlerde ana karakter zorluklardan atlar, güzel bir şey yaşar, evlenir, çocuğu olur, sonra gene başka bir zorluk yaşar, sonra gene hayatının yolunu bulur. Ama film bittiğinde sizi o hissiyatta bırakan şey, vay be bu insan bunları yaşadı dedirten şey filmin sonudur. Filmin arası değil. O yüzden şu an siz ben kimim sorusunu zaten cevaplayamazsınız. Çünkü filmin sonu zaten gelmedi. O yüzden topluma hitap et konusunda birinci kural sizin kendi hayat amacınızda ne yaptığınızı bilmeniz ve neden yaptığınızı anlamanız. Ama siz bunları yanıtladıktan sonra yıllar içinde bir dizi inci gibi ben kimim sorusu yan yana dizilecek. Şimdi bu birinci aşamaydı. İyi bir public speaker olmak için. Tabii ki de ikinci önemli şey ne söylediğimiz. Ne söylediğimiz gerçekten şöyle ki önemli. Bilgili olduğumuz konularda konuşmak ve tabii ki de bizim o söylediğimiz şeyden karşı tarafın ne tür yararlar alacağını düşünerek konuşmak. Yani öylesine ben herkes beni görsün diye bir sunum yapıyorsam ya da herkes aa bak topluma hitap et işte yarışmasını kazanmış diye bu videoyu çekiyorsam çok anlamsız. Ben bunu zaten yaptım ve bu geçmişte oldu, bitti. Şu an hayatımı çok da etkilemeyen bir şey. Ama bunu yapıyorsak eğer bu zaten en başta bizim ne söylediğimizin önemini yitirmiş oluyor. Ama bizim bir hedefimiz varsa, karşı tarafta bir şeyleri değiştirmek, iş yerinde yeni bir inovasyon yapmak ya da bir fikir ortaya sunmak istiyorsak, işte o zaman neyi söylüyoruz odaklanmalıyız. Ne söylediğimiz çok önemli. Çünkü onu alarak zaten insanlar bir harekete geçiyor olacak. Üçüncü önemli özellik ise bir public speaking, bir topluma hitap edici olmakta nasıl söylediğimiz. Çoğu zaman şunu duymuşsunuzdur. Ne söylediğiniz önemli değil, nasıl söylediğiniz önemli. Bu gerçekten doğru bir cümle. Çünkü siz diyelim ki bir yöneticisiniz ve kendi takımınızdaki çok düşük performans gösteren bir çalışanla birebir konuşma yapmak istiyorsunuz. Şimdi onun performansı düşük ama sizin neyi nasıl söylediğiniz daha önemli. Şimdi diyeceğiniz şey şu kadar basit. Performansın geçen ay düştü. Merak ediyorum. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Diyeceğiniz şey bu. Bunu sinirli bir şekilde de söyleyebilirsiniz. Bunu güzel, anlayışlı ve gerçekten bu sorunun cevabını merak eden bir yerden konuşarak da söyleyebilirsiniz. Şimdi aradaki fark çok önemli. Çünkü zaten şöyle bir şey zannediliyor. Eğer sinirli bir şekilde söylersem karşı tarafta bir duygu harekete geçireceğim ve karşı tarafın hareketlerinin değişmesinde bir katalizör olacağım. Aslında bu düşünce çok yanlış. Çünkü karşı tarafta otomatik olarak negatif bir duygu yarattığınız için ve negatif duygular da insanlarda kaçma hissi uyandırdığı için zaten otomatik olarak oradan bir çözüm çıkmayacak. Yani ikinci durumda ise sonuç çok daha güzel olacak. Neden? Çünkü siz bir yeri anlayarak ve merak ederek yaklaştığınız o çocuksu merak. Yani ben geçen hafta gözlemledim. Performansa bir düşüklük oldu. Hayatında bir şeyler mi oluyor? Benle paylaşmak ister misin? Ne oldu gerçekten? Onu sorguladığınız zaman, o merakla yaklaştığınız zaman karşı taraf zaten otomatik olarak belki kendine sormadığı o soruyu sizin üzerinizden soruyor olacak. Şimdi ikinci durumda sonuç gene kesin değil ama şunu söyleyebilirim ki çok büyük ihtimal o çalışan biraz daha kendine dönüp bir şeyleri değiştirmeye çaba isteği duyacak. Son olarak ise gerçekten iyi bir topluma hitap edici, iyi bir public speaker olmak istiyorsanız, kurumsalda yükselmek ve kendi işinizi geliştirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey neden sorusunu sormanız. Hayat amacınızdan bahsetmiyorum. O sizin kendi konuşan olarak sizin kimliğiniz zaten. Bu mesajın kendisinden bahsediyorum. Yani o gün diyelim ki müdürünüze bir fikir sunmak istediniz. Neden sunmak istiyorsunuz? Çok büyük ihtimal onun eksikliğini çekiyorsunuz. O sunacağınız fikrin şu an şirketinizde olmadığını görüyorsunuz. Bu gibi sebeplerle aslında bir nevi inovasyon, yenilik yaratıyorsunuz. O nedeni siz bilmedikten sonra karşı taraf zaten bilemez. O yüzden siz bir şeyi söylerken nasıl söylediğinize ve neden söylediğinize odaklanmanız çok önemli. O mesajın gerçekten karşı tarafa iletilebilmesi için. Benim 3-4 ayda hazırladığım atölyenin gerçekten çok hap şekilde size 4 aşamasını söyledim. Tabii ki de bu kadar kısa olmadı. Dediğim gibi 3 saatlik bir atölyeydi ve onu farklı aktivitelerle birleştirerek düzenledik. Umuyorum ki ileride Türk toplumuna da böyle bir aktivite yapabilirim. Eğer bunu daha çok Türkçeleştirip kendi topluluğumuza katabilirsek bence çok yararlı olur. Şu an için sadece İngilizce ve kendi iş yerimde verdiğim bir atölye oldu. Bununla ilgili sorunuz varsa lütfen sorun. Zaten public speaking koçum olan Camilla Burgess'ın da sitesini mutlaka videonun altına iliştiririm. Çünkü ondan direktman koçluk aldım. Ve o koçluktan sonra bu atölyeyi sunmak için bana daha çok fırsat ve özgüven doğmuş oldu diyeyim. Topluma hitap et dediğim gibi sizin içinizde olan O mesajın ortaya çıkması için, hayata aktarılması için, diğer insanların duyması için çok ama çok önemli özelliklerden bir tanesi. Işık olmaya devam edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.